Ayrım 19 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar Sayfa 276 5. Kısım Halit Ayarcı'nın halamın enstitüye o kadar gazapla geldiği günün akşamı bana uşağıyla gönderdiği banjo çalışma odamda asılı duruyor. Ara sıra ona bakar ve bir zamanlar hayat yolunda ne kadar acemi olduğumu acı acı düşünürüm. Rahmetli Veli Nimet'i bu kadar üzmeli miydim? Şurası var ki bazı insanlar hakikatin ışığı kendilerinde mevcut olarak doğuyorlar. Ben ise tam zıddıydım. Mesela halam bile benim gibi değildi. O yaşta ve o kadar tecrübeden sonra daha 2 saatlik bir konuşmanın veya kavganın sonunda gözümün önünde Halit Ayarcı'nın sözlerini kabul etmiş, ne olduğunu bilmediği bir cemiyetin reisi olmaya razı olmuş, bize evini açmıştı. Ben ise her şeyi Halit Bey'den beklediğim halde onu kırmaktan çekinmiyor, onunla devamlı kavga ediyordum. Kapıyı açıp da uşağın elinde bu acayip çalgıyı görür görmez hiddetten az kalsın çıldıracaktım. Hele içeriye getirip kanepenin üzerine koyduğum zaman Pakize'nin ve Zehra'nın sevinçleri, hatta karımın çalsana şunu diye ısrarı beni büsbütün çileden çıkarttı. Daha Pakize ile mülakat üzerine konuşmamış, bu kepazeliği niçin yaptığını ona sormamıştım. Böyle bir konuşmanın beni nerelere kadar götürebileceğini bilmiyordum. Fakat karım hiç oralarda değildi. Bir hamlede 7 çocuk birden doğurmuş bir dişi kedi gibi yaptığı işten memnun, bütün uzviyetinden sevinç aka aka etrafımda dolaşıyordu. Onun bu şuursuzluğunu gördükçe kafam büsbütün atıyordu. Bu hiddete Zehra'nın küçük bir müdahalesi son verdi. ''Baba'' dedi, ''bugün kimi gördüm biliyor musunuz? Topal İsmail'i. Dairenin hemen kapısının önünde gibi bir şey. Birdenbire beni görünce nasıl şaşırdı, benzi kül gibi oldu. Sonra uzun bir ıslık çaldı, koşa koşa gitti. Meğer ne kadar çirkinmiş, az kalsın onunla evlenecektim. Allah göstermesin, ne yapardım o biçareyle?'' Hiddetim birdenbire söndü. Tam o esnada Pakize, ''Bana hala teşekkür etmedin Hayri'' dedi. ''Halit Bey bana dünyada sen kocanı anlayamazsın, onun kadar mühim adamı anlayabilir misin hiç?'' demişti. Hatta bahis bile tutuştuk. Amma kazandım. Sabahleyin telefonda beni nasıl tebrik etti bilsen. Demek iş böyle olmuştu. Bunu da Halit Ayarcı düşünmüş. Pakize'yi kışkırtmış, beni dosta düşmana gülünç etmişti. Karıma teşekkür ettim. Fevkalade dedim. Yalnız döşemede çıplak yatmam nereden aklına geldi? Başka bir şey uyduramaz mıydın? Bilirsin ki ben takiyesiz, hırkasız bile yatamam. Karım son derece mahcup ilave etti. Hamak kelimesini unutmuştum dedi. Halit Bey senin bütün gençliğinde hep hamakta uyuduğunu söylüyordu. Fakat kelime bir türlü aklıma gelmedi. Bu ehemmiyetsiz teferruatı böylece hallettikten sonra bana tekrar Veli Nimet'in hediyesini uzattı. Haydi çal biraz ne olursun diyordu. Sazı elime alıp şurasına burasına dokundum. Maksadım bilmediğimi göstermekti. Fakat Pakize'nin yüzüne bakınca büsbütün şaşırdım. 7 kat göklerdeymiş gibi mesuttu. Neredeyse gözünden yaşlar akacaktı. Fakat Zehra ortadan kaybolmuştu. Ahmet ise hiç görünmüyordu. Odasında çalışıyordu. Yemekte bu bahislere tekrar dönmedik. Yatmadan evvel bir ara Zehra'yı gördüm. Nasıl dedim, banjomu beğendin mi? Zehra büyük gözlerini üzerime dikti. Başka çaremiz var mıydı baba diye sordu. Yalnız Ahmet beni çok düşündürüyor diye ilave etti. Fakat ben Ahmet'i düşünmüyordum. ''Topal İsmail'i hakikaten gördün mü?'' dedim. ''Hayır, fakat haliniz o kadar acayipti ki bir şey söyleyip önlemem lazımdı. Aklıma o geldi.'' Sonra ceketimin düğmesini tuttu, gözleri gözlerimin içinde. ''Fena mı yaptım?'' dedi. ''Beyhude yere kavga edecektin. Ben kavgadan bıktım artık. Bütün çocukluğum kavga, dırıltı içinde geçti. Bilmezsin neler çektim. Bağıran insan sesi beni öyle korkutuyor ki. Hele hiddetin değiştirdiği insan yüzü. Öyle kendinden çıkıyor, öyle katılaşıyor ki insan. Dünyada bundan kötü, iğrenç bir şey olamaz.'' ''Ama sen de ara sıra kızıyorsun.'' dedim. ''Şimdi değil artık, şimdi rahatım. Ben etrafımı sevmezsem rahat edemiyorum. Her şey içimde alt üst oluyor sanki.'' Zehra'nın konuşkan zamanıydı. Her genç kız gibi o da kendisini anlatmak istiyordu. Söylediklerinde ne kadar yalan vardı bilmiyorum. Fakat bana açılması hoşuma gidiyordu. ''Hem biz kavga edemeyiz.'' dedi. ''Sen de öylesin. Kendisinden başka herkesi haklı bulan insan kavga eder mi hiç?'' ''Neler söylüyorsun kızım sen?'' ''Öyle değil mi?'' dedi. ''Öyle değil misiniz? Hiçbir kabahatim olmasa hayatlarına karışmış olmayı kendime affedemiyorum.'' ''Bari şimdi memnun musun?'' diye sordum. Birdenbire yüzü güldü. ''Tabii'' dedi. ''Bir kere üst üste değiliz artık. Herkesin bir hayatı var. Sonra bu işler de tuhafıma gidiyor. Hep sonu ne olacak diye bakıyorum. Başka bir şey daha var. Herkes o kadar değişti ki etrafımda.'' Doğru söylüyordu. Herkes değişmişti. Yalnız Ahmet değişmedi. O hep kapalı, hep ciddi. Sizden gizli bir şey yaptık. Ahmet devlet imtihanlarına girdi, kazandı. Demek buydu. Bir aydır evin içindeki sır havasının sebebi buydu. Niye bana haber vermediniz? Fena bir şey değil ki. Her şey olup bitince söylemek istiyordu. Muvaffak olamazsa gizleyecektik. Acaba anneleri sağ olsaydı birbirini bu kadar severler miydi diye düşündüm. Darılmadın ya. Çocuklarımın bana karşı hala saygı ve sevgi göstermelerine şaşıyordum. Ahmet bile beni açıktan açığa üzmek istemiyordu. Bu şüphesiz Emine'den gelen bir taraflarıydı. Birdenbire içimde korkunç bir yara sızladı. O yaşasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Birbirine alışmış, birbirini tanıyan iki araba atı gibi hayat yükünü hep yan yana, birbirimizi gözeterek taşımak ne iyi olacaktı. Gözümün önünde eski evimizin taşlığında benim adli tıptan döndüğüm günkü sevinci canlandı. Gece geç vakte kadar oturma odasında tek başıma ne yapacağımı bilmeden vakit geçirdim. Bir türlü içeri gitmek istemiyordum. Emine'nin hatırası içimde o kadar kuvvetliydi ki, hatta uyurken bile Pakize'yi görmeye tahammül edemeyecektim. Bunun da ayrıca bir haksızlık olduğunu biliyordum. O akşam hava çok ağırdı. Saat 1:30'a doğru gök gürültüsü şimşek başladı. Odanın perdeleri birbiri ardınca bir tiyatro dekoru gibi yeşil ışıklarda kaybolup sonra tekrar eski yerlerine geliyordu. Sonra şiddetli bir yağmur boşandı. Pakize gök gürültüsünden korkardı. İstemeye istemeye yatak odasına girdim ve yanına uzandım. Beni yanında hissedince birdenbire uyandı. Dünyanın en şefkatli sesi sandığım bir sesle nazlana nazlana ''Yine bu vakitlere kadar çalıştın değil mi? Haydi sen hiç kendine acımıyorsun.'' diye mırıldandı. Radyoda kadın sesiyle yapılan o reklam özentileri bile bu kadar soğuk olamazdı. İlk önce alay ediyor sandım. Keşke öyle olsaydı. Hayır, ciddiydi. Halbuki çalışmadığımı, çalışacak bir şeyim olmadığını biliyordu. Sadece aklı başında iyi niyetli kocasının sıhhatine dikkat eden kadın rolündeydi. Boynuma uzattığı kolunun altında bütün vücudum buz kesilmişti. Kurulmuş bir saatten, bir otomattan ne farkı vardı sanki bunun? O zaman tekrar işe başladığımdan beri etrafımda her gün biraz daha artan dikkati, itinayı hatırladım. Hakikatte 6 aydan beri bir buzdolabında yaşıyor gibiydim. Pakize'nin sadece uzvi iştihalarıyla beni hatırladığı, bana geldiği, onun dışında beni sünepe, pısırık, tembel, budala, beceriksiz bulduğu günlere neredeyse hasret çekecektim. Hiç olmazsa o zamanlar kendisiydi. İlk önce tekrar yataktan fırlamak istedim fakat bu sefer tam uyanacak ve konuşmaya başlayacaktı. En iyisi hiç kıpırdamadan olduğum yerde kalmaktı. Her temastan bir parça kaçarak büzüle büzüle adeta duvara yapıştım ve oradan gözlerim açık, sağanağın uğultusunu dinleye dinleye sabahı beklemeye başladım. Hiç durmadan kendi kendime ahmak mı, yalancı mı diye soruyordum. Hem ahmak hem yalancıydı. Belki de ahmak olduğu için yalancıydı. Belki de daha korkunç bir şeydi. Sadece şahsiyeti yoktu. Ara sıra sağanak hafifliyor, o zaman nefeslerini işitiyordum. Hiç olmazsa rüyasında biraz kendisi olsa... Bir ara yavaşça doğruldum ve yüzüne baktım. Hafif açık dudakları gülümsüyor gibiydi. Yüzü bazı uç anlarda olduğu gibi iyice içine doğru çekilmişti. İnsanın düpedüz yokluğuydu bu. Bununla beraber kapalı gözleriyle, yarı açık dudağıyla, belirsiz nefes alışıyla ve bilhassa kendisi olmayışıyla ne kadar güzeldi. Fakat niçin uyurken bu kadar mesuttu? Kime ve neye böyle gülüyordu? Bu hiç de herhangi bir gülümseme değildi. Ancak kuvvetle duyulan bir hisle elde edilebilecek bir şeydi bu. Demek ki o da kızım gibi memnundu. Belki de kendisine düşeni yaptığını sandığı için bu huzuru duyuyordu. Yahut da her şeyden ve hepimizden sıyrıldığı, kendi içinde bir köşeye çekildiği içindi bu. Hulasa onun da bir sırrı vardı. Hatta kendi yokluğunda olsa bile buna eriştiği için mesut ve güzeldi. Bir lahza bu bütünlüğü kıskanır gibi oldum. Neredeyse onu bozacak, dağıtacaktım. Fakat neye yarardı? Birkaç dakika sonra yine aynı insan, aynı taş bebek olacak değil miydi? Bu düşünceyle tekrar köşeme büzüldüm. Sabaha karşı bir ara dalmışım. Bu kısa uykuda gördüğüm rüya belki o günlerdeki ruh haletimi daha iyi anlatır. Rüyamda eski evimizin sofasındaydım. Geniş büyük bir aynanın önünde durmuş, dikkatle çehremi seyrediyordum. Ve her defasında kendi kendime ''Bu ben değilim ki, bu ben miyim?'' İmkanı yok diye söyleniyordum. Filhakika gördüğüm şey benim yüzüm değildi. Kaldı ki her an değişiyordu. Adeta görmek fırsatını bulamayacak kadar değişiyordu. Sonra birdenbire halamın sesini işittim. Haydi geç kaldık dedi ve beni çekmeye başladı. Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk. Fakat her adımda ya halamın ya benim. Birimizden birinin ayakkabısı çıkıyor, bu yüzden duruyor, sonra tekrar koşmaya başlıyorduk. Nihayet işte geldik diye haykırdı. Ve kendimi büyükçe bir meydanda bir nevi bayram yerinde yapayalnız buldum. Davul zurna sesleri arasında büyük, çok büyük ve kat kat çemberleri birbirinin içinden geçen bir atlı karıncanın üstündeydim. Her dönüşünde bir tanıdığa rastlıyor ve gülmekten katıla katıla selamlaşıyorduk. Sonra yavaş yavaş süretimiz artmaya başladı ve bizim Halit Ayarcı'nın, benim halamın, Selma Hanım'ın, Cemal Bey'in bulunduğu çember mihverden fırladı ve imkansız yüksekliklere doğru döne döne çıkmaya başladı. Ben korkudan ölecek gibi Seyit Lütfullah'ın kaplumbağasının boynuna asılmıştım. Üzerinde oturduğum hayvan o idi. Bir taraftan ona sımsıkı sarılıyor, düşmemeye çalışıyor, öbür taraftan da durmadan halama bakıyordum. Fil hakika halam artık atlı karıncadaki hayvanlardan herhangi birinde değildi. Boşlukta tek başına uçuyordu. Pakize'nin sesi beni uyandırdı. Karım, haydi uyan, saat 9, daireye geç kalacaksın diyordu. 6. Kısım. Halam koltuğuna oturmuş karşısındakilere beni anlatıyordu. Siz bu adamın kim olduğunu dünyada bilmezsiniz kızım. Ona hiç güvenilmez. Rahmetli kardeşim adını Hayri koyacağı yerde hayırsız koymalıydı. Tam 20 sene beni arayıp sormadı. Ne yapar ne eder diye düşündüm durdum. Kolay mı? Ailenin tek erkeği, elbette severim. Onsuz takribi Ahmet Efendi hanedanı söner giderdi. En sonunda adını gazetelerde gördüm. Bari dedim gidip arayayım. Bu yaştaki kadına yapılır mı bu iş? Sırtındaki siyah atkısı, elinde küçük Japon yelpazesi, bütün mücevherleri içinde parıl parıl Selma Hanım'a, öbür kadınlara bakarak dert yanıyordu. Ben kanapenin bir köşesinde adeta susta duruyordum. Daha doğrusu bir reçel kavanozuna düşmüşüm gibi bütün ömrümce tatmadığım bir yığın tatlı serzenişler içinde yavaş yavaş boğuluyordum. Bir ara harpte şehit olduğu haberi geldi. Rahmetli kocamla aylarca matemini tuttuk. 3 defa mevlit okuttum, hatimler indirttim. Ama yine içimden hiçbir şey olmamıştır, sağ salim gelir diyordum. Öyle oldu. Hakikaten doğruydu. Askerden yeni dönüşümde halamı tanıyan bir dostum bir gün ziyaretine gittiği zaman evi hıncahınç bulmuş ve tam duada benim adımın okunduğunu işitince şaşırmıştı. Her şey bitince halana eğer yeğeni benim tanıdığım Hayri ise hayatta olduğunu, hiç üzülmemesini söyledim. Bana ne dedi bilir misin? Demek bu da yalan daha. Tabii o babanın öyle oğlu olur. Sakın ha, evime ayak basmaya kalkmasın, sonra iş fena olur. Şimdi aynı halam bana bakıp gülümsüyor, babamdan rahmetle bahsediyor, benimle övünüyordu. Kendisine babamın ben askerdeyken açlıktan öldüğünü, benim şerbetçibaşı elması hikayesinde kocasının ısrarı yüzünden az kalsın tımarhaneyi boylamak üzere olduğumu, birisi söylemeye kalksa muhakkak hayret edecek, imkanı yok diyecekti. Zaten böyle şeylerden bahsetmeyeceğimi, maziyi hatırlatmayacağımı biliyordu. Ben artık sıraya girmiş terbiyeli, mazbut adam olmuştum. Halit Ayarcı gibi hayatımı çekip çeviren bir dostum, mühimce bir işim vardı. Halamın evine bu ilk gelişimde Saat Sevenler Cemiyeti bu kokteylle o gün ilk umumi toplantısını yapmıştı. Halam devam etti. Böyle günlerde ne beklenir? Hısım, akraba, ev sahipliği yaparlar değil mi? Sağ olsun Hayriciğim, aklına bile gelmez. Allah kızıyla karısından razı olsun. Onlar geldiler de... Fil hakika Zehra hole yakın bir sofada üç delikanlı ile tatlı tatlı didişiyordu. Pakize iç salonda Halit Ayarcı ile Sabriye Hanım'ın bulundukları gruptaydı. Muhakkak ki büyük baldızım da günün şöhretli artisti sıfatıyla marifetini göstermeye çağrılacağı zamanı bekleyerek bir yerde yarış atları gibi sabırsızlıkla işiniyordu. Halam devam ediyordu. Hiç beklemezdim doğrusu, çocukluğunda tanıdığım Hayri'nin bu kadar modern bir insan olacağını. İşi de kendisi gibi, hem de kurucusu o imiş. O kadar sessiz sedasızdı ki. Ama saati severdi doğrusu. Hatta benim hastalığım esnasında bir gün yemek odamızın saatini tamire kalkmıştın, hatırlıyor musun? Sonra rakkasını kaybetmiştin. Halamın ya rakkası şimdi bulursun yahut bir daha gözüme görünme demesinden bir lahza korktum. Hayır, o maziyi düzeltmekle, hatta güzelleştirmekle meşguldü. Neden olmasın sanki, kendimize daima yaşanacak iklim yaratmaktan başka ne yaparız? Hal denen keskin bıçak sırtında oturamayacağımıza göre. İsterdim ki üvey kızım da Zehra'ya benzesin. Ne gezer, şirretin biri çıktı. Selma Hanım'ın gözlerinden bir parıltı geçti. Halamı bize getiren şeyi o da ben de öğrenmiştik. O tam benim aksime yalnızlıktan muzdaripti. Üvey kızını ve damadını sevmiyordu. Fakat Halit Ayarcı bunu nereden, nasıl öğrenmişti? Ve neden bu kadar çapraşık yollardan yürümüştü? Nasıl her şeyi böyle tehlikeye atmaya razı olmuştu? Halam sözünü bu yeni istikamette tamamladı. Hayri ile evlendirmediğim için ne iyi yaptım. Rahmetli Naşitciğimin bayağı hatırını kırdım. Ne denirdi? Her şey değişmişti. Her şey olduğu gibi, yani bugün bana verildiği gibi kabule mecburdum. Ya oğlum, talihin varmış. Şair Ekrem Bey'in görünmesi üzerine halam bizi unuttu. İşte bir vefasız daha. İdare meclisinde aza olduğu halde içtimalara bile gelmiyor. Haydi Ekremciğim, şöyle yürüyelim bakalım, misafirlerimiz ne halde? Zavallı Ekrem, bir gözü bizden biraz uzakta Cemal Bey'in adeta pençesinde çırpınan Nevzat Hanım da halamla beraber uzaklaştı. Birkaç kişi daha eğlenceli arkadaşlar bulmak ümidiyle onları takip etti. Selma Hanım'a halamı nasıl bulduğunu sordum. O bana cevap vereceği yerde sizi çok seviyor dedi. Bir saattir hep sizden bahsetti. Kendisine halamla olan hikayemizi anlattım. Evvela katılasıya güldü, sonra ciddiyetle büyük insanların etrafı da acayip olur diye söylendi. Ben şaşkın şaşkın yüzüne baktım. Ne diyebilirdim ki? Biraz sonra Sabriye Hanım yanımıza geldi. Bütün gün Taksim'de açılacak ayar istasyonunda çalışmıştı. Kızların üçü de çok iyi yetiştiler diyordu. Sabahtan beri prova yaptık. Tam istediğimiz gibi. Yalnız elbiseleri yok. Selma Hanım istediğimiz zaman işe başlayabileceğini söyledi. Biraz sonra Cemal Bey gelip karısını aldı. O zaman Sabriye Hanım'a sordum. Cemal Bey'den izin almış mı Selma Hanım? İzne lüzum yok, boşandılar dedi. Fakat şimdilik gizli. Cemal Bey'in ihtilası var, şirket iflas etmek üzere. Kıyamet kopuyor, siz nerelerdesiniz? Cemal Bey'in halinde öyle bir şey yoktu. Nevzat Hanım'la gayet rahat konuşuyordu. Cemal ölürken de istifini değiştirmez dedi. Asıl mesele o değil. Halanız nasıl, harika değil mi? Evet dedim, fakat hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl barıştın için barıştı? Karımın yazdığı budalalıklar onu cemiyete getirmek için miydi? Hiçbir şey bilmiyorum. Halit Bey'i tanımıyorsunuz da onun için. Siz zannediyorsunuz ki programla hareket eder. Halanız zengin diye ona ağ kurdu. Hayır, o sadece enstitünün sizin vasıtanızla reklamını yapmak istiyordu. O esnada halanız geldi, o da istifade etti. Halit Bey rahat ve uyanık adamdır. Sporu sever, menfaati değil. Saat sevenler cemiyetinde bir yığın genç, güzel kadın, yakışıklı, kibar erkek vardı. Bütün bir muhitti bu. Bununla beraber hemen hemen birçoğunu ya ispiritizma cemiyetinden, yahut kahveden, yahut Halit Bey'in etrafında tanımıştım. Bir ara Büyükdere'de gördüğüm Devletli'yi de geldi. O geldiği zaman ben halamın yanındaydım. Yeğeni olduğumu söyleyince bir kat daha memnun oldu. Enstitü ile çok alakadardı. İşler nasıl? Ben cevap vermek üzereyken garson havyarlı sandviçler getirdi. Devletli bir bana, bir de tepsiye baktı. Sonra dünyanın en kayıtsız şehresiyle tepsiyi masanın üstüne koymasını söyledi. Biraz sonra viski getirildi. Viskiyle beraber Halit Bey de bize iltihak etti. Genişçe bir kooperatif yapıyoruz beyefendi dedi, personelimiz için. Planları hiç haberim olmadan bermutat ben tetkik ediyordum. Ayrıca da Saatleme Bankası adlı bir banka içinde projem bulunduğunu o gece yine Halit Bey'den öğrendim. Bilerek bilmeyerek herhalde hayatımda muvaffak olmuştum. Fakat eriştiğim şey neydi? Bu acayip birbirini tutmaz kalabalıkta canım sıkılmaktan başka elime ne geçmişti? 7. Kısım. Şeyh Ahmet Zamani'nin Hayatı ve Eseri adlı kitabımın neşri hakikaten büyük bir teveccühle karşılandı. Halit Ayarcı'nın bir çırpıda bulduğu bu mühim şahsiyet etraftan derhal kabul edildi. Pek az insan Graham hesaplarının bundan 200 sene evvel ve bilhassa aramızda yaşamış bir adam tarafından bulunup bulunamayacağını düşünüyordu. Esasen Halit Ayarcı'nın ısrarıyla ecdadın riyazi bilgilere olan merakı üzerinde o kadar geniş tavsilat vermiştim ki Ahmet Zamani'nin keşfi kendiliğinden herhangi bir hesap ameliyesinin en tabii neticesi oluyordu. Bununla beraber kitabın basılışı sona erdiği günlerde hakiki bir korku içindeydim. Ya diyordum kitap beğenilmezse, işin yalan olduğu meydana çıkarsa? Ve bu korku ile adeta her saniye benirleyerek yaşıyordum. Geceleri gözüme uyku girmez olmuştu. Halit Ayarcı benim bu telaşıma gülüyor ve her fırsatta korktuklarımın tam aksi olacağını söylüyordu. Azizim Hayri İrdal, sevgili dostum, göreceksin ki bu kitap çok sevilecek. Siz yalan diye bir şey mevcuttur sanıyorsunuz. Hayır, yalan yoktur. Böyle meselede yalan olamaz. Ahmet Zamani bugün için yalan olamaz. Bilakis hakikatin ta kendisi olur. Ne vakit yalan olurdu bilir misiniz? Hem de korkunç bir yalan. Eğer hakikaten bizim kendisine yüklediğimiz fikirlerle yazdığını söylediğimiz eserlerle 17. asır sonunda yaşasaydı işte o zaman yalan olurdu. Çünkü asrından ayrılırdı, asrını delip geçerdi. Bu da imkansız tabii. Bu meselelerde yalan veya hakikat diye bir şey yoktur. Asrına uymak, onun adamı olmak vardır. Ahmet Zamani Efendi bizim asrımızın bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı 17. asrın sonunda tatmin ediyor. İşte bu kadar. Binaenaleyh gerçeklerin gerçeğidir. Geçen akşam halanızı hep beraber dinledik. Takribi Ahmet Efendi sülalesini Fatih devrine çıkarıyordu. Kimse itiraz etti mi? Yok. Herkes pekala kabul etti. Niçin? Çünkü bu fikir yaşayan iki büyük realiteye dayanıyordu. Halanıza ve size. Siz kabul edildikten sonra mesele baştan halledilmişti. Bu kadar sevilen iki şahsiyeti tarihinin en uzak zamanına götürmekten daha tabii ne olabilir? Ama 20 sene evvel halanız bunu yapsaydı herkes ayıplardı. Çünkü ne siz 10 sene evvel bugünkü sizdiniz ne de Zarife Hanımefendi bugünkü Zarife Hanım'dı. Herkes o zaman Allah Allah derdi. Doğmuş olmaları bile manasız olan bu adamların Fatih devrinde kendilerine ced aramaları kadar gülün şey olur mu? Tam murdarı öldüğüne yanmaz, kendisine öd ağacından tabut ister sözü. Muhakkak yalan söylüyorlar. Aksi takdirde hallerinde bir necabet ve asalet bulunması gerekirdi. Ama şimdi demiyorlar. Başka bir misal daha. Halanız sizin muvaffakiyetlerinize şahit oldukça sade hakkınızdaki fikri değil, pederiniz hakkındaki fikri dahi değişti. Yine geçen akşam babanızdan nasıl bahsediyordu? Yalan mı söylüyordu? Hayır. Sadece bugüne ait bir hissi maziye taşıyordu. Ahmet Zamani'nin Viyana muhasarasına iştirak etmesi çok iyi oldu. Bu kadar mühim bir adam böyle mühim bir hadiseden uzak kalamazdı. Bilir misiniz, sizin bu buluşunuzu fevkalade beğendim. Aşağı yukarı Göte'nin Fransız ihtilali harplerine, Valmy muharebesine gidişi gibi bir şey. Bu büyük adam daima devriyle temas halindeydi. Buna mukabil Ahmet Zamani Efendi'nin harpte öyle fevkalade bir şeyler yapmaması da ölçü fikrinizin bulunduğuna delalet eder. Herkes her işi yapmaz, varsın o cinsten kahramanlığı başkaları yapsın. Esasen böyle bir şey olsaydı, mesela Ahmet Zamani Efendi falan veya filan kaleyi fethetseydi, bu müverrihlerin gözünden kaçmazdı. Onun Akdül Mizaj fi Umur il İzdivac adlı risalesini gençliğinizde okumuş olmanız hakikaten tali eseridir. Okumamış olsaydınız bu mühim eserden kimse bahsetmeyecek, kaybolup gidecekti. Gerek bu eserin, gerek saatçiliğe dair kitabının kaybolmasına herkes nasıl üzülecek? Nuri Osmaniye Kütüphanesi'ndeki eski yazmalardan birinin arkasına bu iki kitabın adını işaret etmeniz de çok iyi oldu. Ama burada eski mürekkepten anlamanızın da tesiri var. Hayır azizim, şahane bir eser yazdınız. Bir başka defasında şöyle demişti. Bir harekette başlangıçtaki hızı tutmak, onu yaratmak kadar mühimdir. Siz bizim hareketimizi maziye nakille hızlandırdınız. Ayrıca da jetlerimizin daima inkılapçı ve modern olduklarını gösterdiniz. Herhangi bir insan bile mazisiyle dargın yaşayamaz. Tarih sadece tenkit için midir? Beğendiğimiz ve sevdiğimiz bir insana hiç tesadüf etmeyecek miyiz? Bu işten herkes memnun olacak, göreceksin. Yazık ki etrafın gösterdiği çok dostça ilgiyi birkaç alim taslağı bozmaya kalktı. Böyle bir insanın mevcut olmadığını, kitabının baştan aşağı uydurma olduğunu söylemek küstahlığında bulundular. Bu esere başladığım zamanki ruh halinde olsaydım bütün tenkitlere memnun olur, oh ya Rabbim derdin, sana bin şükür, hiç olmazsa aklı başında birkaç kişiye rastlamak mümkün. İşte yalanı kabul etmiyorlar, bundan daha mesut ne olabilir? Fakat yazık ki değişmiştim. Bu kitapla uğraştığım 6 ay içinde Halit Ayarcı'nın disiplinini öyle benimsemiştim ki kolay kolay her itirazı kabul edemezdim. Kaldı ki muharrir sıfatıyla ortada İzzet-i Nefsim de mevzu bahisti. Ayrıca da Ahmet Zamani Efendi'yi sevmiştim. Varlığından şüphe etmek bana ağır geliyordu. Tek kelimeyle Halit Ayarcı'nın izafilik dediği şeyin tabir caizse bir hakikat olduğunu kendi hayatımda yaşıyordum. Bu arada olan iki hadise nakledilmeye değer. Bunlardan birisi 5-6 göbekten biri Çengelköylü bir zatın kendisini Ahmet Zamani'nin cebbecet torunu ilan etmesi ve soyadını değiştirmeye kalkması ve elindeki aile şeceresinin doğruluğuna şehadet etmemi benden istemesiydi. Maalesef gerek bu şecerenin gerek vesika olarak göstermeye kalktığı vakıfnamenin asılları ortada yoktu. Elinde kendi el yazısıyla kopyaları vardı. Hakikat namına tabiatıyla reddetmek mecburiyetinde kaldım. Bu hadisenin matbuata aksi de ayrıca övülmeme sebep oldu. Herkes benim bu gibi meselelerdeki dikkatime hayran olmuştu. Kitabın rağbeti bu yüzden biraz daha arttı. Halit Bey bu işteki metanetimi pek beğendi. Yalnız Zehra müteessirdi. Belki adamcağız hakikaten Zamani Efendi'nin oğludur diye üzülüyordu. Olsa bile bizim Zamani'nin oğlu olamaz çünkü herif yaşamadı diye susturdum. İkincisi eski ispiritizma cemiyetindeki bazı dostların bir ay geceli gündüzlü bir uğraşmadan sonra Ahmet Zamani'nin ruhunu çağırmaya muvaffak olmalarıydı. Bu konuşmada Ahmet Zamani Efendi de kitabımın bazı yerlerine itiraz etmişti. Ez cümle peltek ve kekeme olmayı reddediyor, nisbet ve tarikatı hakkında daha geniş malumat veriyordu. Gazeteler bunu da yazarak işi biraz daha alevlendirdiler. Asıl garibi bu mülakatın merhum tarafından bana bir teşekkürle bitmesiydi. Yazı hayatında ilk defa görülen bu ahiretten teşekkür de layık olduğu ehemmiyetle karşılandı. Ahmet Zamani için en son ve ortalığı en fazla karıştıran tenkit Cemal Bey'den geldi. Selma Hanım'ın eski kocası zaten öteden beri bana düşmandı. Boşadığı karısıyla gittikçe artan münasebetimi öğrenince büsbütün küplere binmişti. Bu iş vesilesiyle hem bana hem de enstitüye adam akıllı yüklenmek fırsatını kaçırmadı. Yalnız yaratılıştan yalancı olduğu için Ahmet Zamani'yi doğrudan doğruya reddedeceği yerde onun yerine başka birisini çıkartıyordu. Cemal Bey'e göre Ahmet Zamani hiçbir zaman yaşamamıştı. Fakat o devirde yaşayan çiçek meraklısı mihanikle meşgul, büyüklere dost bir fenni efendi vardı. Asıl saatle ve zamanla meşgul olan bu idi. Biz Fenni Efendi'nin eserini kendi uydurduğumuz Zamani Efendi'ye nakletmiştik. Bunun da sebebi gayet basitti. Zamani adlı enstitümüz için en tabii, akla en yakın bir reklamdı. Böylece tarihi bir hakikati reklam için tahrif etmiştik. İşin garibi Cemal Bey'in bizim Zamani Efendi'ye atfettiğimiz saatçiliğe dair kitabı kendisinin de görüp okuduğunu söylemesi ve birden fazla kadın alma aleyhindeki kitabı düpedüz uydurduğumuzu iddia etmesiydi. Hiçbir tabiye bu kadar ustalıklı olamazdı. Cemal Bey bizi vurmak için yalanımızı kabul ediyordu. Fil hakika vardı, hayır yoktu şeklinde sonuna kadar devam edebilecek bir münakaşaya gitmektense, yalanın bir kısmını kendisine bir ring yaptıktan sonra oradan bize hücum etmek, bizi vurmak daha tesirliydi. Bu acayip tenkidin çıktığı andan itibaren Ahmet Zamani'nin varlığından şüphe edilmeye başlandı. Ne Halit Ayarcı'nın üst üste yaptığı basın toplantıları, ne benim yazdığım cevaplar bu şüpheyi bir daha gideremedi. Kitabın şöhreti kökünden sarsılmıştı. Makalenin çıktığı gün Selma ile beraberdik. Daha doğrusu her zaman buluştuğumuz garsoniyere o sabah gazeteyi alarak gelmişti. Bak yılan seni nasıl sokmuş diye bana uzattığı gazetede eski resmimi onun resmiyle beraber görünce az kalsın çıldıracaktım. Cemal Bey beni küçültmek için hiçbir şeyi esirgemiyordu. Vaktiyle şirketimde küçük bir memur sıfatıyla çalışırken kötü ahlakı ve yalancılığı dolayısıyla çıkarmaya mecbur olduğum bir şarlatan, pespaye bir dolandırıcı diye söze başlıyor, değil Rabia hesapları üzerinde konuşmak, alelade bir toplam ameliyası yapmaktan bile aciz olan bu adamın tarihi bir şahsı, ismi, hayatı ve eseri üzerinde yaptığı bu tahriften hakikatte mesul olan tek insan Halit Ayarcı Bey'dir diye sözü bitiriyordu. O gün bir an için her şeyin yıkıldığını sandım ve asıl işte o zaman bu bir yıl içinde ne kadar dönülmez yolları geçmiş olduğumu anladım. Hiçbir şey böyle bir akıbet kadar korkunç olamazdı. Hayatıma mucizeli sihirbazlar gibi giren, bana bir yığın yolu birden açan, para, mevki, şöhret hepsi birden gidiyordu. En korkuncu Selma'nın gözlerine münasebetimizin başladığından beri rastladığım o acayip ve ürkek parıltıydı. Zannederim ki enstitü işlerini o günden daha iyisi bu korkudan sonra asıl ciddiye aldım ve dört elle sarıldım. Hayır, bu iş bir yalan gerçek meselesi değil, bir olmak ve olmamak meselesiydi. Kendi kendime bazı düşünceler benim için sadece bir lüks ve fazla süstür, bunu artık anlamalıyım dedim. Tekrar yarınsız ve hiçbir şeysiz insan olacaktım. Tekrar sokağa düşecektim. Tekrar eski günler, arada alıştığım bu kadar nimetten sonra ve şüphesiz onların yüzünden daha acı, daha çekilmez şekilde başlayacaktı. Yalnızlık, güvensizlik, küçülme. Karşımda yarı çıplak gülümseyen güzel kadın daha şimdiden benim için uzak bir hayal olmuşa benziyordu. Bu bahar sabahı sisli denize bakarak onu beklediğim, bu sıcak, güzel ve tenha apartman, onun emrimde görmediğim eşyası, bu mahremiyet, daha arkada asıl hayatımı yapan bir yığın şeyler beraber gidebilirdi. Selma'nın gelirken getirdiği, kendi eliyle vazolarına yerleştirdiği bahar çiçekleri bir lahzada solmuş gibiydiler. Birdenbire telefon çaldı. Asabım o kadar bozuktu ki zilin sesi bana bir kıyamet alameti gibi korkunç ve dayanılmaz geldi. Hakikatte de böyleydi. O bana dışarıdaki alemi hatırlatıyordu. Onun bu odaya hücumuydu. Ve biliyordum ki dışarısı bana düşmandır. Korka korka açtım. Halit Ayarcı'nın yarı alaylı sesi içimi biraz serinletti. ''Gördün mü?'' diyordu. ''Evet, şimdi okudum. Mahvolduk. Ne yapacağız?'' ''İlk önce başımıza dünya yıkılıyor, sen eğlen.'' diye alay etti. Sonra ''Ehemmiyet verme.'' dedi. ''Fakat işi sıkı tutmak lazım. Sen derhal dikkatli bir cevap yazarsın. Ben kendi tarafımdan onun zayıf damarını bulur basarım. Bunlar efkâr-ı umumiyeyi bir zaman işgal eder. Fakat asıl mühim mesele herkesi şaşırtacak bir şey yapmamızdır. Anladın mı? Yeni, çok yeni bir şey. Öyle bir şey ki dost düşman herkes şaşırsın. Bizim gibi müesseseler bir lahza bile aktualite olmaktan vazgeçemezler. Bunu kafana koy ve öyle çalış. Bir şeyi unutma, talihe güvenmek lazım. Laf dedim, hepsi laf, her şey bitti. Sizi benimle vurdular, hiçbir çaremiz yok. Tası tarağı toplayıp gitmekten başka hiçbir şey yapamayız. Halit Ayarcı benim bu sözlerim üzerine en gürültülü kahkahalarından birini attı. Yağma yok hayriciğim, yağma yok. Ben yerimdeyim, sen de yerinde kalacaksın. Bizim gibi mühim davalar peşinde koşan insanlar kolay kolay düşman karşısında çekilemezler. Soğukkanlılığı, kendisine inanışı neredeyse beni çıldırtacaktı. Bir an aziz veli nimetimin aklından şüphe ettim. Acaba vaziyetin vahimliğini fark etmiyor muydu? O düşüncemi anlamış gibi sesi birdenbire ciddileşti. Tabii dedi, müthiş darbe. Hiç bunu tahmin etmezdim. Cemal Bey yalanla mücadele etmesini biliyor. Yalana ancak yalanla karşı konabilir. Bu işte hakikat üzerinde ısrar sadece sönük bir inat olurdu. Bizi silahımızla vuruyor ama aldırma. Ben talihime güvenirim bu işlerde. Akşama görüşelim. Halit Ayarcı vaziyeti tam görmüştü. Yalnız bir yerde aldanıyordu. Cemal Bey'in bulunduğu yerde ben talihime nasıl güvenebilirdim? Zaten talihimin öbür yüzü değil miydi? Yıllardır Halit Ayarcı'ya tesadüfüme kadar hep onun darbesinin beni attığı çukurda kalmıştım. Şimdi biraz nefes almaya başladığım bir anda tekrar karşıma çıkıyordu. İnsan ruhu ne gariptir. Bütün bunları düşünürken bu adamın karısını yanı başımda bütün vücuduyla omuzuma asılmış, kulaklarımı ısırdığını, benden okşama ve sevgi beklediğini düşünmüyordum. Vaka Selma ile ayrılmasına hiçbir dahlim olmamıştı. Bununla beraber işin içinde yine hoşuna gitmemesi icap eden bir taraf vardı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 291.